Ayrım 2.
Ramses'in böylesine kalabalık bir topluluğu davet etmesi pek ender rastlanır bir şeydi. Burada söyleyeceklerinin bu insanlar tarafından bütün ülkeye kısa sürede yayılması kaçınılmazdı. Herkes nefesini tutmuş bir felaket haberi verilmesinden korkuyordu. Kralın başında aşağı ve yukarı Mısır'ın ve ülkenin birliğinin kaçınılmaz simgesi olan kırmızı ve mavi iki taç vardı. Göğsünde Firavun'un tüm yaşamsal güçlerin üzerindeki egemenliğini simgeleyen ve Sekem adı verilen asayı tutuyordu. Bir Hitit komando birliği babamın kurduğu küçük bir kasaba olan Aslan İnin'i yerle bir etmiş. Barbarlar bütün kasaba halkını, kadınları, çocukları ve süt bebeklerini bile kılıçtan geçirmişler. Salondan bir öfke uğultusu yükseldi. Yeryüzünde hiçbir ordunun askerinin böyle davranmaya hakkı yoktu. Kral sözlerini sürdürdü. Bu alçakça davranışın sonucunu ilk olarak bir postacı görmüş. Bu dehşet karşısında çılgına dönmüş olan postacıyı o bölgede dolaşan bir devriye bulmuş. Haberi bana bu devriye birliği ulaştırdı. Hititler bu kıyımdan sonra kasabanın tapınağını yıkmışlar ve Seti'nin dikili taşını kırmışlar. Sarayın arşivinden sorumlu ve sırların şefi unvanını taşıyan sevimli bir ihtiyar kalabalığın arasından çıktı ve Firavun'un önünde eğildi. Majeste, cinayeti Hititlilerin işlediğine ilişkin kanıt var mı? İşte imzalı yazıları. Haddi'nin güçlü hükümdarı Muvattalis'in ordusunun zaferi. Bütün düşmanları bu biçimde öleceklerdir. Size şunu da bildirmek isterim. Amuru ve Filistin prensleri de Hititlere bağlılıklarını bildirmişler. Oralarda oturan bütün Mısırlılar öldürülmüş. Kurtulabilenler bizim kalelerimize sığınmışlar. Ama o zaman Majeste bu... Evet, bu bir savaştır. Ramses'in çalışma odası geniş ve aydınlıktı. Pervazları mavi ve beyaz çinilerle kaplı pencereler, kralın her mevsimin tadını çıkarmasını ve başının binbir çiçeğin kokusuyla dönmesini sağlıyordu. Yaldızlı tek ayaklı masaların üzerinde zambak demetleri vardı. Akasya ağacından yapılmış uzun bir masanın üzerine açılmış papirüsler konmuştu. Odanın bir köşesinde granitten yapılmış bir heykel tahtına oturmuş, bakışlarını öte dünyaya çevirmiş Seti'yi temsil ediyordu. Ramses dostu ve özel sekreteri Ameni, ağabeyi Şener ve Aşağı'dan oluşan sınırlı bir konsey kurmuştu. Teni solgun, elleri ince uzun, zayıf, yapılı, 25 yaşında olmasına karşın hemen hemen kel olan Ameni, bütün varlığını Ramses'e hizmet etmeye adamıştı. Hiçbir spora elverişli olmayan bir vücuda sahip olmasına karşın yorulmak nedir bilmez çok çalışırdı. Gece gündüz bürosundan çıkmaz, çok az uyur, mahiyetindeki nitelikli sekreterlerin bir haftada inceleyebildikleri dosyaları o bir saat içinde bitirebilirdi. Aynı zamanda Ramses'in sandalet taşıyıcılığını da yapan Ameni, herhangi bir bakanlığı isteyebilme olanağına sahip olduğu halde Firavun'un gölgesinde kalmayı yeğlemişti. Ameni, büyücüler gerekeni yaptılar dedi. Asyalılar Hititlere benzeyen mum heykelcikler yapıp onları ateşe attılar. Ayrıca onların adlarını toprak vazolarla kupaların üzerlerine yazdıktan sonra hepsini kırdılar. Ordumuzun harekete geçeceği ana kadar bu kutsal törene devam etmelerini söyledim. Şener omuz silkti. Ramses'in ağabeyi şişman ve kısa boyluydu. Yuvarlak bir yüzü, tombul yanakları vardı. Kalın ve obur dudakları, küçük kahverengi gözleri, ağdalı konuşması ve babası Seti'nin yası sırasında bıraktığı çember sakalıyla ilginç bir tipti. Büyüye güvenmeyelim dedi. Ben Dışişleri Bakanı olarak Suriye, Amuru ve Filistin'deki elçilerimizin görevlerinden uzaklaştırılmalarını teklif ediyorum. Bu adamlar Hititlerin egemenliğimiz altındaki topraklarda ördükleri ağları görmekten aciz, evden dışarı çıkmayan tipler. Ameni, görevlerinden alındılar bile dedi. Bu duruma alınan Şener, bana haber verilebilirdi diye karşılık verdi. Önemli olan gerekenin yapılmış olmasıdır. Bu sözlü çekişmeyi duymazlıktan gelen Ramses, işaret parmağını akasya ağacından yapılmış masanın üzerine serilmiş haritanın belli bir noktasına koydu. Kuzeybatı sınırındaki garnizonlar alarma geçirildi mi? Aşa, evet majeste diye yanıt verdi. Hiçbir Libyalı sınırı geçemeyecek. Zengin ve soylu bir ailenin biricik oğlu olan Aşa, tam anlamıyla bir aristokrattı. Şık giyinen, kibar, ince uzun yüzlü, gözleri ışık saçan ve bakışlarında kibirli bir ifade olan Aşa, birkaç dil bilen, uluslararası ilişkilere karşı yeteneği ve ilgisi olan bir diplomattı. Devriyelerimiz Libya sahilleriyle deltanın batısındaki çöl bölgesini kontrol ediyorlar. Kalelerimiz alarm durumunda ve herhangi bir saldırı hiç zorlanmadan durdurabilirler. Bugünkü durumda hiç kimse Libyalı kabileleri bize karşı birleştirecek nitelikte değil. Bu bir varsayım mı yoksa gerçek bilgi mi? Gerçek bilgi. Nihayet iç açıcı bir haber aldık. İç açıcı tek haber bu majeste. Ajanlarımdan aldığım haberlere göre kervanların varış yeri olan Megiddo'nun birçok ticaret gemisinin yanaştığı Fenike limanlarının ve Şam kentinin valileri imdat çağrılarında bulundular. Hitit saldırıları ve bölgenin istikrarsızlaştırılması şimdiden ticari ilişkileri baltalamaya başladı. Duruma acele müdahale etmediğimiz takdirde Hititler tüm müttefiklerimizi bizden soyutlayacak, sonra da onları ortadan kaldıracaklar. Seti ile atalarının kurduğu dünya yıkılacak. Aşa, bu tehlikenin farkında olmadığımı mı düşünüyorsun? Ölüm tehlikesinin yeteri kadar farkına varılabilir mi hiç majeste? Ameni, diplomasinin bütün yolları gerçekten denendi mi diye sordu. Ramses, bir kasaba halkı kılıçtan geçirildi diye hatırlattı. Böylesi bir dehşetten sonra hangi diplomasi yolları denenebilir? Savaş binlerce ölüye mal olacak. Şenar alaycı bir ifadeyle Ameni'yi teslim olmayı mı öneriyor diye sordu. Kralın özel sekreteri yumruklarını sıktı. Sorunuzu geri alınız Şenar. Sonunda dövüşmeye hazır olabilecek misiniz Ameni? Ramses yeter artık diyerek kesip attı. Enerjinizi Mısır'ın savunması için saklayın. Şenar, ani ve doğrudan yapılacak bir askeri müdahaleden yana mısın? Kararsızım. Beklemek ve savunmamızı daha da pekiştirmek daha iyi olmaz mı? Ameni, levazım hizmeti hazır değil dedi. Bir anda karar verilerek çıkılacak bir sefer bizi felakete sürükler. Aşa, biz uygun zamanı bekleyerek oyalanırken başkaldırı bütün Kenan ülkesine yayılır dedi. Bizimle Hititler arasında yeniden bir tampon bölge kurmak için çok çabuk harekete geçmek gerekir. Oyalanırsak Hititler ilerleyecek ve Mısır'ı istila etmek için ileri noktada bir üs kurmuş olacaklar. Ameni öfkeli bir ifadeyle bir firavun yaşamını düşüncesizce tehlikeye atmamalıdır dedi. Aşa buz gibi bir ifadeyle beni düşüncesizlikle mi suçluyorsun diye sordu. Birliklerimizin bugünkü durumunu bilmiyorsun. Silah fabrikası olanca hızıyla silah imal etmesine rağmen ordumuzun teçhizatı yetersiz. Zorluklarımız ne olursa olsun hiç beklemeden himayemiz altındaki prensliklerde düzeni sağlamamız gerekir. Söz konusu olan Mısır'ın geleceğidir. Şenar iki arkadaş arasındaki tartışmaya katılmaktan sakındı. Ramses, Ameni ile Aşa'nın fikirlerine aynı ölçüde değer verdiği için tartışmayı büyük bir dikkatle dinlemişti. Ramses çıkın diye buyurdu. Kral yalnız kalınca güneşe, içinden çıktığı bu ışık yaratıcısına baktı. Işığın oğlu olarak gözleri yanmadan doğruca güneşe bakabilecek güce sahipti. Seti, her kişinin zekasına ve düşüncelerine önem verdiği öğütlemişti. Her birinde değerli olan şeyi ara. Ama karar vermek için tek başına olacaksın. Mısır'ı kendinden çok sevdiğin takdirde yolunun açılacağını göreceksin. Ramses üçünü de dinlemişti. Şenar tepki görmekten çekindiği için kararsız görünüyordu. Ameni ülkeyi bir tapınağın içi gibi korumak istiyor ama dış dünyadaki bazı gerçekleri görmezden geliyordu. Aşa ise konu hakkında kapsamlı bir görüşe sahipti ve durumun ciddiyetini gizlemeye çalışmıyordu. Kralın kafasını kurcalayan başka kaygılar da vardı. Musa bu siyasal çalkantılara kapılmış mıydı? Onu bulmakla görevlendirilen Aşa hiçbir ize rastlamamıştı. Habercilerden hiç ses çıkmıyordu. Şayet Musa Mısır dışına çıkabilmişse ya Libya, ya Edom ve Moab prensliklerine, ya Kenan ülkesi ya da Suriye'ye doğru gitmiş olmalıydı. Sakin bir dönemde olsaydı bir muhbir mutlaka onun bulunduğu yeri saptardı. Şu anda ise Musa şayet hayattaysa onun nerede saklandığını bilmek şansa kalmıştı. Ramses saraydan ayrıldı ve generallerin karargahına gitti. Şu anda tek tasası ordusunun hazırlanmasını hızlandırmak olmalıydı. 4. Şenar, Dışişleri Bakanlığındaki çalışma odasının kapısının iki sürgüsünü de çekti. Sonra iç avluda kimseciklerin bulunmadığından emin olmak için pencerelerden baktı. Temkini elden bırakmamak için yan odadaki muhafıza uzaklaşıp koridorun sonunda nöbet tutmasını buyurdu. Aşağıya, bizi kimse duymamalı dedi. Durum saptamasını bir başka yerde yapsaydık olmaz mıydı? Ülkenin güvenliği için gece gündüz çalışıyor izlenimini vermek zorundayız. Ramses geçerli bir özrü olmadan görev yerlerinden ayrılan memurların işlerine derhal son verilmesini buyurdu. Savaş halindeyiz sevgili Aşa. Henüz değil. Kral kararını vermiş bu belli. Siz onu ikna ettiniz. Umarım ama dikkatli olalım. Ramses'in ne yapacağı önceden kestirilemez. Küçük oyunumuz mükemmeldi. Kardeşim onun tepkisini çekme ihtimalinden korktuğum için belli bir görüşü kabul etmeye cesaret edemediğime inandı. Siz ise aksine kesin ve dokunaklı konuşarak benim gevşekliğimi daha bir belirgin hale getirdiniz. Ramses aramızda bir ittifak olduğunu nereden bilebilirdi ki? Halinden memnun olan Şenar, üzüm bağları ile ünlü İmavu kentinin beyaz şarabıyla iki kadehi doldurdu. Dışişleri Bakanı'nın bürosu, kralın bürosunun tersine sadelikten nasibini almamıştı. Duvarları gölde balık avı sahneleriyle resimlenmiş bu odada, lotus çiçekleri motifleriyle bezenmiş sandalyeler, süslü yastıklar, bronz ayaklı sehpalar ve özellikle Asya, Yunanistan, Rodos, Midilli, Babil, Suriye ve Libya'dan gelen çok sayıda egzotik vazo vardı. Vazolara aşırı düşkünlüğü olan Şenar, bu nadide parçalara sahip olmak için çok para ödemişti. Buna rağmen bu konudaki tutkusu bitmek tükenmek bilmiyordu. Tep'teki, Memphis'teki ve Pi Ramses'teki villalarında da çok sayıda vazo vardı. Bir zamanlar Ramses'in tahammül edilmez bir zaferi olarak gördüğü yeni başkentin yapılışı ona hiç beklemediği avantajlar sağlamıştı. Artık hem kendisinin iktidara gelmesini sağlayacak Hititlere hem de bu eşi benzeri olmayan vazoların yapıldığı merkezlere çok daha yakın oturuyordu. Bu vazoları seyretmek, onları teker teker okşamak ve her birinin nereden geldiğini bilmek ona kelimelerle anlatılamaz bir zevk veriyordu. Ayşe, Ameni beni endişelendiriyor diye itiraf etti. Kurnazına diyecek yok ve... Ameni, Ramses'in gölgesinde ot gibi yaşayan budalanın biridir. Efendisine olan bağlılığı onun gözlerini ve kulaklarını kapamış. Ama gene de benim davranışımı eleştirdi. Bu küçük katip Mısır'ın dünyada tek olduğunu, kalelerinin arkasına sığınabileceğini ve sınırlarını kapatıp herhangi bir düşmanın istilasını engelleyeceğini sanıyor. Aşırı derecede antimilitarist olduğu için ülkenin kendi kabuğu içine çekilmesini barış için tek şans olarak görüyor. Sizinle çatışması kaçınılmazdı ama sonuçta bizim işimize yarayacak. Ayşe, Ameni Ramses'in en yakın danışmanı diye itiraz etti. Barış döneminde öyle ama Hititler bize savaş ilan ettiler ve sizin açıklamalarınız tümüyle inandırıcıydı. Hem sonra siz ana kraliçe Tuya ile kralının eşi Nefertari'yi unutuyorsunuz. Onların savaştan hoşlandıklarını mı düşünüyorsunuz? Savaştan nefret ediyorlar ama Mısır kraliçeleri geçmişte her zaman ülkeyi korumak için olanca güçleriyle mücadele etmişler ve çoğu kez takdire şayan girişimlerde bulunmuşlardır. Delta'yı işgal eden Hiksosları kovmak için orduyu yeniden düzenleyenler Teb'in ileri gelen kadınlarıydı. Büyük saygı gören annem Tuya ile saray halkını adeta büyüleyen Nefertari geleneklere aykırı davranmayacaklar ve Ramses'i saldırıya geçmesi için teşvik edeceklerdir. Ramses'in Hititlere karşı savaşa girişmesi için hiçbir engel kalmadı. Bu iyimserliğiniz umarım doğru çıkar. Aşağı meyve kokulu güzel şarapla dudaklarını ıslattı. Şenar ise kadehini aç gözlülükle kafasına dikti. Çok pahalı gömlekler ve tünikler giymesine rağmen Şenar bir diplomata yaraşır biçimde zarif olmayı bir türlü beceremiyordu. Doğru çıktı bile dostum. Siz casus şebekesinin şefi, Ramses'in çocukluk arkadaşı ve dış politika konusunda sözünü dinlediği tek insan değil misiniz? Ayşe başını sallayarak bu sözleri onayladı. Pek coşkulu olan Şenar, hedefimize yaklaştık dedi. Ramses ya savaşta ölecek ya da yenilecek. Şeref iki paralık olunca tahttan vazgeçmek zorunda kalacak. Her iki durumda da Hititlerle pazarlığa girişip Mısır'ı felaketten kurtarabilecek tek adam ben olacağım. Ayşe, bu barışı satın almak gerekecek dedi. Planımızı unutmuş değilim. Kenan ülkesi ve Amuru prenslerini altına boğacağım. Hitit hükümdarına göz kamaştırıcı hediyeler sunacağım ve reddedemeyeceği vaatlerde bulunacağım. Mısır belki bir süre fakirlik çekecek ama sonuçta ben hükümdar olacağım. Ramses kısa zamanda unutulacak. Dün hayran olduğu şeyden bugün nefret eden halkın budalalığı benim kullanacağım silah olacak. Afrika'nın ortasından Anadolu yaylalarına kadar egemen olan büyük imparatorluk fikrinden caydınız mı? Şenar bir an için düşüncelere daldı. Doğru, size böyle bir şeyden söz ettim ama benim düşündüğüm ticari bir egemenlikti. Barış sağlanınca yeni ticaret limanları kuracak, kervan yollarını geliştirecek ve Hititlerle ekonomik bağlar tesis edeceğiz. İktidara geçince Mısır benim projelerim için çok küçük kalacak. Ya sizin imparatorluğunuz ticari olduğu kadar politik de olabilecekse? Sizi anlamıyorum. Muvatali Hititleri demir pençesi altında yönetiyor. Ancak Hattuşaş Sarayı'nda birçok entrika çevriliyor. İki kişi Muvattalis'in yerine geçecek kişiler olarak kabul ediliyor. Bunlardan biri ön planda olan Urhi Teşup, diğeri ise daha arka planda olan Hattuşil, tanrıça işlerin rahibi. Şayet Muvattalis bir çarpışma sırasında ölecek olursa bu ikisinden bir iktidarı ele geçirecek. Oysa iki adam birbirlerinden nefret ediyor ve her ikisinin de yandaşları birbirlerini paralamak için hazır bekliyorlar. Şenar çenesini sıvazladı. Size göre Hitit sarayındaki bu çekişme basit olmaktan daha mı ileri? Evet, çok ileri. Hitit krallığı dağılma tehlikesiyle karşı karşıya. Eğer birkaç parçaya ayrılırsa da bir kurtarıcı çıkıp hepsini bayrağı altında toplayabilir. Ve bu toprakları Mısır'a bağlayabilir. Ne imparatorluk ama Ayşe, ne geniş bir imparatorluk. Babil, Asur, Kıbrıs, Rodos, Yunanistan ve kuzey toprakları benim gelecekteki korumam altındaki bölgeler olacak. Genç diplomat gülümsedi. Firavunların bu tür tutkuları hiç olmadı. Çünkü onlar sadece halkın mutluluğunu ve Mısır'ın refahını düşündüler. Ama siz Şenar, çok farklı bir yapıya sahipsiniz. İşte bu nedenledir ki Ramses öyle ya da böyle uzaklaştırılmalıdır. Şenar, ülkesine ihanet ettiğini düşünmüyordu. Şayet ölmeden önce geçirdiği hastalık babası Seti'nin düşünme yetisini zayıflatmamış olsaydı, bugün tahta kendisi oturuyor olacaktı. Kendisini bir adaletsizliğin kurbanı olarak gören Şenar, kendi hakkı olan tacı geri almak için savaşacaktı. Meraklı gözlerle aşağıya baktı. Edindiğiniz tüm bilgileri Ramses'e aktarmıyorsunuz herhalde. Elbette. Ama ajanlar aracılığıyla aldığım bütün mesajlar her an kralın emrine amadedir. Her biri ana deftere kaydedilmiş, bakanlıkta dosyalanmıştır. Bu mesajlardan hiçbiri ne yok edilebilir ne de çalınabilir. Aksi takdirde bir denetim sırasında dikkati çeker ve benim sahtecilikle suçlanmama yol açar. Ramses daha önce böyle bir denetim yaptı mı? Bugüne dek hiç yapmadı ama şimdi bir savaşın eşiğindeyiz. Bazı önlemler almam ve kralın beklenmedik bir denetimine karşı hazırlıklı olmam gerekir. Peki nasıl yapacaksınız bunu? Söylemiştim ya, hiçbir rapor eksik değildir. Hiçbirinin bir parçası kesilmemiştir. Bu durumda Ramses her şeyi biliyor. Aşağı parmağını kaymak taşından yapılmış kadehinin kenarında gezdirdi. Casusluk güç bir sanattır Şenar. Gözlemle elde edilen bilgi önemlidir elbet. Ama bu bilginin yorumlanışı çok daha önemlidir. Benim rolüm bilgilerin sentezini yapmaktan ve krala eyleme geçmesini sağlayacak bir yorum sunmaktan ibarettir. İçinde bulunduğumuz durumda kral beni ne gevşeklik ne kararsızlıkla suçlayabilir. Karşı saldırıya geçmek için hazırlık yapması gerektiği konusunda ısrar ettim. Ama bu durumda siz Ramses'e yardım etmiş oluyorsunuz. Aşağı karşılık olarak ilk bakışta öyle görünebilir dedi. Ramses de böyle düşünecek. Bu yüzden onu kim kınayabilir ki? Biraz daha açar mısın? Birliklerin Memphis'ten Pi Ramses'e kaydırılması birçok lojistik soruna neden oldu ve henüz bu sorunlar çözülmedi. Ramses'i acele etmesi için teşvik ederek ilk avantajlarımızı elde edeceğiz. Askerlerimizin teçhizatları nitelik ve nicelik açısından çok yetersiz olacak. Ya öteki avantajlar? Arazinin durumu ve bizden ayrılan müttefiklerimizin artması. Ramses'ten hiçbir şeyi saklamamakla birlikte tehlikenin gerçek büyüklüğü üzerinde hiç durmadım. Hitit saldırılarının vahşiliği ve Aslan İnindeki katliam, Kenan ülkesi ve Amuru prenslerinin ve kıyı limanları valilerinin gözünü korkuttu. Setin'in zamanında Hititli savaşçıların gıkı çıkmıyordu. Ramses aynı durumda değil. Yerel yöneticiler kendilerinin de yok edileceğinden korkarak Muvattalis'in himayesine girmeyi yeğlediler. Ramses'in yardımlarına gelemeyeceği kanaatine varınca yeni efendileri Hatt İmparatoru'nun gözüne girmek için Mısır'a ilk önce onlar saldıracak. Öyle değil mi? Tabii bu bir yorum. Ya sizinki? Benimkinde eklenecek bazı ayrıntılar da var. Bazı kalelerimizden hiç ses çıkmaması düşmanın eline geçtikleri anlamına gelmez mi? Şayet gerçek böyleyse Ramses öngördüğünden çok daha çetin bir direnmeyle karşılaşacak demektir. Ayrıca Hititler büyük bir olasılıkla isyancılara çok miktarda silah vermişlerdir. Şenar'ın dudakları obur bir ifadeye büründü. Önümüzdeki günlerde Mısır birliklerine hoş sürprizler bekliyor. Ramses belki de Hititlerle karşılaşmadan önce bu ilk çarpışmada ölecektir. Ayşe, bu ihmal edilmemesi gereken bir varsayım dedi. 5. Yorucu bir günün sonunda ana kraliçe Tuya sarayın bahçesinde dinleniyordu. Güneş tanrıçası Hathor'un küçük tapınağında sabah ayinini yaptıktan sonra protokolle ilgili sorunları çözmüş, saray halkının dertlerini dinlemiş, kraliçe Nefertari ile bir araya gelmeden önce Ramses'in isteği üzerine tarım bakanı ile görüşmüştü. İnce yapısı, delercesine bakan iri badem gözleri, ince düzgün burnu ve biçimli çenesiyle Tuya herkesin kabul ettiği manevi bir otoriteydi. Başında kulaklarını ve ensesini örten meçli bir peruk, üzerinde uzun, kıvrımlı keten elbise, boynunda altı sıralı ametist bir kolye, bileklerinde altın bilezikler vardı. Günün hangi saatinde olursa olsun Tuya'nın giyimi kusursuzdu. Tuya her geçen gün Seti'nin yokluğunu daha çok hissediyor, geçen zaman ölen kocasının yokluğunu giderek daha zalim bir biçimde duyuruyordu. Dul kadın onu kocasına kavuşturacak sonu büyük bir umutla bekliyordu. Buna karşılık kralla kraliçe onun için bir mutluluk kaynağıydı. Ramses ile Nefertari'nin büyük bir kral ve kraliçe olacakları belliydi. Kendisi gibi onlar da ülkelerini gerektiğinde canlarını verecek kadar çok seviyorlardı. Ramses'in kendine doğru yürüyüşünden Tuya oğlunun çok önemli bir karar aldığını hemen anladı. Kral kolunu annesinin omzuna koydu ve birlikte iki yanında çiçek açmış ılgın ağaçlarının bulunduğu kumlu yolda birkaç adım ilerlediler. Hava sıcak olduğu için çiçek kokuları daha da belirgindi. Tuya, yaz sıcak geçecek dedi. Bereket versin, çok iyi bir tarım bakanı bulmuşsun. Bentler takviye edilecek ve sulama kanalları genişletilecek. Yeteri kadar su toplanınca da ürün bol olacak. Uzun ve mutlu bir hükümdarlık sürdürebileceğimi düşünüyordum. Neden sürdüremeyecekmişsin? Tanrılar seni kıyırdı ve doğa da sana bütün iyiliklerini bağışladı. Savaş kaçınılmaz oldu. Biliyorum oğlum, çok doğru karar vermişsin. Senin onayına ihtiyacım vardı. Hayır Ramses. Madem Nefertari de senin fikirlerini paylaşıyor, kralla kraliçe istediği gibi hareket etme yetkisine sahiptir. Babam Hititlerle savaşmazdı. Asıl Hititler Mısır'la savaşmaktan çekiniyordu. Şayet ateşkesi uymasalardı set hiç gecikmeden saldırıya geçerdi. Askerlerimiz hazır değil. Korkuyorlar değil mi? Kim onları kınayabilir? Sen. Kıdemli askerler Hititler hakkında korkunç hikayeler yayıyorlar. Firavunu da korkutacak kadar becerikliler mi? Boş kuruntuları yok etme zamanıdır. Savaş alanında cesurca çarpışıp Mısır'ı kurtarana dek bu kuruntular yok olmayacaktır. Eski Dışişleri Bakanı Meba, Ramses'ten nefret ediyordu. Kralın onu görevinden sebepsiz yere uzaklaştırdığını inandığından öcünü almak için iyi bir fırsat kolluyordu. Saray görevlilerinin birçoğu gibi o da başarılı 4 yıldan sonra bu savaşta yenik düşecek genç firavunun başarısızlığına bel bağlıyordu. Geniş yüzü ve kendinden emin görünüşlü Meba, kendisi gibi zengin ve önemli 10 kişiyle bir araya gelmiş, Pir Ramses'in yüksek tabakası hakkında dedikodu yapıyordu. Yemekler mükemmel, kadınlar harikaydı. Şener'in tahta çıkmasını beklerken vaktini hoş geçirmesi gerekiyordu. Uşaklardan biri Meba'nın kulağına bir şey söyledi. Diplomat hemen ayağa kalktı. Dostlarım, kral geliyor. Varlığıyla bizi onurlandıracak. Meba'nın elleri titriyordu. Ramses'in böyle özel toplantılara gelmek gibi bir alışkanlığı yoktu. Büyük onur verdiniz majeste. Oturmaz mısınız? Gerek yok. Size sadece savaş haber vermek için geldim. Savaş? Burada eğlenceye dalmışken düşmanlarımızın Mısır kapılarına dayandığı haberini duyabildiniz mi? Meba, hepimiz bunu biliyor ve çok endişeleniyoruz dedi. Deneyimli bir saray katibi, askerlerimiz savaşın kaçınılmaz hale gelmesinden korkuyorlar dedi. Onlar güneşin altında ağır yükleriyle bozuk yollarda ilerleyeceklerini biliyorlar. Kana kana su içmeleri olanaksız çünkü su sınırlı ölçüde verilecek. Bacaklarının gücü tükense bile ilerlemeye devam etmeleri, ağrıyan sırtlarını ve acıkan karınlarını unutmaları gerekecek. Ordugahta dinlenebilecekler mi? Ne gezer? Hasırının üzerine uzanmadan önce yapılması gereken bir sürü iş vardır. Alarm verildiğinde uykusuzluktan kapanan gözlerle hemen kalkılacak. Günlük yemek? Şöyle böyle. Bakım, üstün körü. Ya düşmanın oklarına, mızraklarına, sürekli tehlikeye, çevrede durmadan dolaşan ölüme ne demeli?